Ayrım bir meyke, geri sayım. Robert Ludlum, sayfa 233. Bahreyn'de geceydi ve minarelerden gelen günün son ezan sesleri uyku zamanını ve ayrıcalıklı asiller için gece oyunlarının başladığını haber veriyordu. Jamie Monrose yataktan kalkıp yavaşça giyindi. Sonra masadaki lambayı yakıp kilitli kapıya gitti. Derin bir soluk aldıktan sonra birden kapıyı yumruklamaya başladı. ''Yardım edin!'' diye bağırdı. ''Birileri yardım etsin!''
''Ne oldu sahip James?'' diyen bir ses geldi kapının arkasında.
''Sen kimsin?''
''Khalil, sahip James, ne oldu?''
''Bilmiyorum, midem yanıyor. Sanırım doktor çağırmanız gerekiyor. Bir saattir yatağımda iki büklüm kıvranıyorum ama geçmiyor.''
James Monrose Jr. egzersiz yapması için verilmiş olan halter güllesini alıp kapının yanındaki duvarın önünde durdu.
''Tanrı aşkına çabuk olun, ölüyorum galiba.''
Kapı hızla açılarak Bahreyn'de içeriye girdi. Kimseyi göremeyince kısa bir şaşkınlık geçirdi. Arkasını döndüğü anda Jamie gülleyi adamın alnına indirdi. Muhafız bayılarak yere düştü.
''Özür dilerim Khalil'' diye fısıldadı genç çocuk soluk soluğa.
''Babam buna şaşırtma harekatı'' derdi. Jamie hareketsiz vücudu yoklamaya başladı ve tabancalıkta bir Colt 45'lik Arapça yazılı bazı kağıtlar ve para dolu bir cüzdan bulup aldı. Aklına hapishane villanın şefi Ahmet'in sözleri geldi.
''Muhafızlarımızı vaatlerle kandırmaya çalışma James, çok iyi para alıyorlar, oldukça zenginler.''
Genç Monrose parayı cebine koydu, sonra baygın adamı sürükleyerek yatağa götürüp çarşafı şeritler halinde yırttı. Muhafızın ağzını, ellerini ve ayaklarını sıkıca bağladıktan sonra masaya koşup ışığı söndürdü. Açık kapıdan dikkatle süzüldükten sonra usulca kapayı kilitledi. Sessizce haftalardır yürüdüğü koridordan avluya çıkan kemire gitti. Demir parmaklıklar arasından baktığı uzun gecelerden omuzlarına asılı otomatik tüfekler ve bellerinde tabancalar olan iki muhafızın avluda devriye gezdiğini biliyordu. Beyaz elbiseli ve başları sarılı adamlar doğu ve batı duvarları arasında asker adımlarıyla gidip geliyorlardı. Monrose'un geldiği beyaz badanalı kemer avlunun doğu tarafına açılıyor, evden gelen loş ışık o tarafı biraz olsun aydınlatıyordu. Taş koridorun karanlığında yere çömelip muhafızları kilitli olan kuzey ve güney kapılarına eşit uzaklıkta beyaz duvarın ortasında buluşmalarını bekledi. Adamlar durdular ve sigara yakarak Jamie'yi çıldırtmaya çalışır gibi konuşmaya başladılar. Jamie birden korkuya kapıldı. Khalil'e onu bayıltacak kadar sert vurmuştu ama öldürecek kadar değil, buna gerek yoktu. Adam her an kendine gelebilirdi ve muhafızların dikkatini çekecek kadar gürültü yapabileceği birçok yol vardı. İskemleleri tekmeleyebilir, masadaki tabakları fırlatabilir, televizyonu parçalayabilirdi. Genç Monrose donmuş gibi iki Bahreynli'ye bakarak yeniden yürümeye başlamalarını bekliyordu. Ama hala hareketsizdiler ve aksine şakalaşıp gülüşüyorlardı. Jamie Monrose korku ve huzursuzluktan terlemeye başladı. Arap emirliklerindeki yasaların çok sert olduğu bilinen bir şeydi ve kim zarar gördüyse cezayı belirleyen o oluyordu. Ama Jamie neden korkuyordu? Orada zorla tutulması Bahreyn ile Amerika Birleşik Devletleri'nin ortak bir uygulamasıydı. Gerçekten öyle miydi? Jamie kendisine gerçeğin söylendiğine tam anlamıyla inanamadığı için bu soru vardı kafasında. Annesi onunla herhangi bir şekilde bir yolunu bulup temas kurar ve ona ne olduğunu hiç değilse üstü kapalı anlatırdı. Sonunda olan oldu. Hücredeki gürültüyü, pencereden gelen inlemeler, boğuk çığlıklar izledi. Sonra camların, tabakların ve en sonunda masanın kırılma sesleri duyuldu. İki muhafız doğu tarafındaki pencereye doğru koşarlarken Jamie soluğunu tuttu. Neyse ki korktuğu olmadı, el fenerleri yoktu. Muhafızlar Arapça bağırarak aksi yönleri işaret ettiler. Biri kuzeye, diğeri Jamie'nin karanlıkta diz çöktüğü kemere doğru koştu. İkinci adam hücreye varmaktan başka bir şey düşünmediği için Jamie'nin yanından geçip gitti. Birden villanın her yanında projektörler yandı. Doğu tarafındaki duvarda henüz kimse yoktu. Tek şans orasıydı. Avluyu koşarak geçip 2,5 metre yüksekliğindeki duvara sıçradı. Taşta hissedebildiği yarıkları kavrayarak tırmanırken neredeyse tırnakları sökülüyordu. Büyük bir panik içinde duvarın tepesine vardığında birden ellerinin kanlar içinde olduğunu fark etti. Duvar yalnızca kırık cam parçalarıyla kaplanmamış, aynı zamanda dikenli telle çevrilmişti. Jamie bir saniye durup şartları düşünerek bir değerlendirme yaptı. Projektörler üzerine çevrilince düşünmeyi bırakıp bir sırıkla atlama sporcusu gibi duvarın üzerinden atladı. Vücudunu yay gibi yapıp omuzlarının üstüne hızla yere düştü. Sağ kolu çok acıyorsa da o aşırı medeni hücresinden uzak kaldığı sürece buna dayanabilirdi. Çılgın gibi koşarak toprak bir yola vardı. Durduracağı bir araba ya da kamyon beklemeye başladı. Geçen pek çok araç olmasına rağmen hiçbiri onu aldırmadı. Sonunda bir taksi durdu. Sürücüsü Arapça konuşuyordu. ''Sizi anlamıyorum efendim,'' dedi genç Monroe soluk soluğa. ''Ben Amerikalıyım.'' ''Amerikalı'' diye bağırdı adam. ''Sen Amerikalı mısın?'' ''Evet,'' diye bağırdı Jamie başını hızla sallayarak. Adamın biraz İngilizce anlamasına sevinmişti. ''Burada bir konsolosluk ya da Amerikan elçiliği var mı?'' ''Amerikan elçiliği'' diye yanıt verdi sürücü. Sonra sırıtıp aynı zamanda başını heyecanla öne arkaya salladı. ''Şah İsa Mamada, elçilik.'' ''Evet, evet, beni oraya götür.'' Monroe cebinden bir avuç para çıkarıp arka koltuğa atladı. ''Aiye Amerikalı'' dedi Bahreynli neşeyle taksisini sürerken. 16 dakikada 3 köprü geçtikten sonra Jamie kanlı elleriyle gömleğini kavradı. Başkent Manama'ya gelmişlerdi. Görüntüler ve sesler pencereden dışarıya bakan Monroe'a tuhaf geliyordu. Küçük kentin bazı kesimleri sessiz bir karanlık içindeydi ve neredeyse ıssız görünen sokaklarda birkaç insan vardı. Ne var ki bazı bölgeler parlak ışıklarla aydınlatılmıştı. Vitrinler egzotik eşyalarla doluydu ve hoparlörlerden etrafa Orta Doğu müzikleri yayılıyordu. Bu sokaklar kalabalıktı. Monroe'su şaşırtan gördüğü Amerikalı askerler ve denizcilerdi. ''Amerikan elçiliği!'' diye bağırdı sürücü Şah İsa sokağındaki pembe beyaz bir konağı işaret ederek. Jamie binanın dış yüzüne baktı. Tuhaf bir şey vardı. Şatafatlı kapının iki yanında Arap kıyafetli ikişer adam duruyordu. Muhafız oldukları düşünülebilirdi. Ama Amerikan elçilikleri muhafız olarak istisnasız Amerikalı denizcileri görevlendirirlerdi. Ve geceleri dışarıdan korunması gereken az sayıdaki elçilikler bu görev için hiçbir zaman ev sahibi ülkenin vatandaşlarını kullanmazlardı. Bu duyulmamış bir şeydi. Monroe pek çok ülkede bulunduğu için durumdan kuşkulanmıştı. Bunun yalnızca tek yanıtı vardı. Oradaki dört adam İran körfezi kıyısındaki mermer villadandı. ''Çabuk gazla!'' diye bağırdı Jamie sürücünün omzunu sporcu gücüyle sıkarak. Sağ işaret parmağını öne arkaya sallayarak ileriyi işaret ediyordu. ''Beni ışıkların, insanların olduğu yere götür.'' ''Aiye, dükkanlar, satın alacaksın.'' Genç Montrose elleri bir eczaneden aldı, sargı beziyle sarılmış halde Manama'nın Az-Zahran bölgesindeki kalabalığın içinde dolaşıyordu. Bir deniz subayı gördü. Ceketinin yakasıyla gömleğindeki işaretlerden rütbesinin yüzbaşı olduğu anlaşılıyordu. Adamın görünüşündeki bir şey Jamie'ye biraz babasını anımsattı. Zenci teğmen uzun boylu, temiz yüzlü ama sert hatlıydı. Rahat tavrı, yasak içki satan dükkanları keşfetmiş oldukları anlaşılan birkaç gönüllü denizciye şakacı bir yaklaşımda olduğunu gösteriyordu. Denizcilerin selamını alıp kısaca bir şeyler söyledi. Sahil devriyelerine yakalanmadan önce oradan uzaklaşmaları için uyarmış olmalıydı. Tavsiyesi kabul edildi. Monroe subaya yaklaştı. ''Yüzbaşı'' dedi kalabalığın arasından. Sesini duyurabilmek için yüksek sesle konuşuyordu. ''Sizinle konuşabilir miyim?'' ''Sen Amerikalısın'' dedi deniz subayı. ''Eline ne oldu çocuğum?'' ''Sizinle konuşmak istediğim şeyle ilgili efendim, yardıma ihtiyacım var.'' 17. Bölüm. Cameron Price, Brewster'ların salonunda amaçsızca ve sinirli bir halde yürürken Leslie Monroe ile Angela Goblin kanepede oturuyorlardı. ''Gecikiyoruz lanet olsun!'' diye bağırdı Cameron. ''Aynı çemberin etrafında dönüp duruyoruz.''
''Neden söz ediyorsun Cam?'' diye sordu Leslie. Price'ın yanıt vermesine fırsat kalmadan MI5 şefi Geoffrey merdiveni inmeye başladı. ''Lanet olsun, lanet olsun!'' diye bağırıyordu.
''Bunu ben söylemiştim.'' dedi Cameron. ''Sen neden söylüyorsun?''
''Kahrolasıca yerin her tarafı tellenmiş, sanki televizyon istasyonu.''
''Açıklama lütfen.'' dedi Price.
''Garajda dinleme cihazı bulduk. Bu odada 3 tane, yemek odasında 2 tane ve evdeki her odada 1'er tane. Yukarıdaki kütüphanede de 2 tane.''
''Ah ne iğrenç!'' diye bağırdı Angela.
''Onca cihazı yerleştirmek uzun zaman almış olmalı.'' dedi Leslie.
''Hem de görülmeden.'' diye ekledi Cameron. ''Birisi ya da birileri bunu burada yalnız ve yakalanma korkusu olmadan yaptı.''
Angela Brewster'a döndü.
''Anneniz öldükten sonra sen ve ağabeyin okula döndünüz değil mi?''
''Cenazeden sonra burada 2 hafta kadar kaldık. Avukatlarla filan görüşmek için. Ama 2 hafta sonra eve geldik. Rock beni dün olduğu gibi arabayla alıyor ve birlikte geliyorduk.''
''Özel ajan Price'ın demek istediği canım.'' dedi Geoffrey Waters. ''Siz burada yokken başçavuş Coleman buradaydı değil mi?''
''Evet.'' diye karşılık verdi Angela çok alçak sesle ve yere doğru bakarak.
''O zaman alıcıları kimin yerleştirdiği sorusunun yanıtını bulduk. Ağır ceza mahkemesine aday. Hemen şimdi Scotland Yard'ı aramak bana zevk verecek.''
MI5 şefi telefona doğru yürüdü.
''Hayır Geoff.'' diye karşı çıktı Cameron sesini yükselterek. ''Bu en son yapacağımız ya da şansımız varsa sondan sonra yapacağımız bir şey.''
''Dur bakalım ahbap, o alıcıları yerleştirebilecek tek kişi Coleman. Bunun bir suç olduğunu hatırlatırım.''
''O zaman onu göz hapsine alalım. Mümkün olduğu kadar sıkı ama kilit altında tutmayalım.''
''Seni anladığımdan emin değilim.''
''Daha önce de söylemiştim.'' diye sözünü kesti Price.
''Olanlar yüzünden dikkatimiz dağılıyor ve Leslie ile benim buraya gelme nedenimiz olan asıl soruda yoğunlaşamıyoruz.
Angela'nın annesi neden öldürüldü? Matareza ile bağlantısı ne?
Kiminle?''
''Sana sonra anlatacağım canım.'' dedi Monrose.
''Ben kesinlikle aynı fikirde değilim.'' dedi Waters. ''Olanları izleyerek bağlantıyı bulacağız. Biraz sabırlı ol dostum. Üzerinden gideceğimiz başka ne var?''
''Bir şeyi kaçırıyoruz.'' diye devam etti Cameron yavaşça başını sallayarak. ''Ne olduğunu bilmiyorum ama bir şeyi. Belki Schofield'ın Brass 26'da söylediklerine dönmeliyiz.''
''Nerede?''
''Ah özür dilerim, Beowulf Agati ile ilk karşılaştığım yer.''
''Ne hoş bir at.'' dedi Leslie.
''Schofield ne dedi?''
''Lady Alicia hakkında derin bir biyografiye ihtiyacımız olduğunu söylemişti. Avukatları, bankacıları, doktorları ve komşularıyla konuşmak, psikolojik bir dosya hazırlamak ve para konusunda iz sürmek.''
''Sevgili dostum.'' diye bağırdı MI5 şefi. ''Bizim burada oturup parmağımızı emdiğimizi mi sanıyorsun? Lady Alicia hakkında söylediklerinin çoğunu kapsayan oldukça geniş bir dosya hazırladık.''
''Neden bir şey söylemediniz?''
''Başka öncelikler vardı eğer hatırlıyorsan. Söz ettiğin o bağlantıya uzanan kestirme yollara götüreceğine inandığımız öncelikler.''
''Kestirme yolları? Schofield ile konuştun.''
''Yıllardır konuşmadım ama hepimiz kestirmeler arıyoruz öyle değil mi?''
''Ve psikolojik dosyalar hazırlamak uzun iş.'' dedi Leslie. ''Oğlumun dayanamayacağı kadar uzun zaman alır. Belki bencilce ama elimde değil.''
''Kimse seni bunun için suçlayamaz.'' dedi Angela Brewster.
''Kimse suçlamıyor.'' dedi Waters. ''Haklısın Cameron. Alçak Coleman'ı göz hapsine al hem personelle hem elektronik olarak. Son olayların hareketliliğini düşünürsek o bizi diğerlerine götürecek.''
''Eğer personelin zayıf kaldığı bir durum olursa o zaman Scotland Yard'ı ararız.''
Kemerin arkasından 4 kısa bip sesi geldi. Ön kapı çalıyordu.
''Rock ile Corey olmalı.'' dedi Angela. ''İkisinde de alarmı durduracak kumanda cihazları var.''
''Ne, nasıl bilmiyorum, ne yapmalıyım?''
''Doğal davran.'' dedi Leslie Monrose. ''Normal selamlaşmanın dışında kendini bir şey söylemek zorunda hissetme. Konuşmanın çoğunu onların yapacağını sanıyorum. Konuşmak zorunda kalacaklar.''
Roger Brewster fazla ağır olmadı anlaşılan. 2 büyük karton kutuyu da kemerden geçerek geldi.
''Herkese merhaba.'' dedi kutuları dikkatle yere indirirken.
''Nasıl gitti Rogue?'' diye sordu Angela tereddütle. ''Coley nerede?''
İkinci soruya yanıt Bentley'i garaja sokuyor. Birinci soruya yanıt iyi gitti. Yaşlı Colly çok karışık bir adam, sana söyleyeyim. Odadakiler bakıştılar. Nasıl delikanlı, dedi Walters. Güvenlik şirketine girerken bir kuzu gibiydi. Alarm kayıtlarını ve planları alıp yanıtlanmasını istediğimiz soruları sordu. Sonra sistemi onun Lowndes sokağındaki evine nakledecek bir teknoloji olup olmadığını sordu. Vardı tabii. Karışıklık nerede, diye sordu Price. Birden gaddar bir kaplana dönüverdi, Jekyll ve Hyde gibi. Yolda giderken sistemdeki bazı aksaklıklardan söz etmişti. Ama bunun üzerinde durmadığı için yalnızca yakınıyor sandım. Bu sistemlerin hepsi aksaklık yapar. Ama yakınmıyor muydu? Hayır efendim, kayıtları çıkarıp dükkan sahibine verdikten sonra not defterini aldı. Şikayeti neydi, diye sordu MI5 şefi. Sinirliydi ama sakin görünüyordu. Girişlerde birçok yanlışlar olduğunu iddia ediyordu. Alarm açıkken sistemimiz herhangi bir zorlanma olduğunda tarihleri ve saatleri elektronik olarak hesaplar. Sonra? Colly alarmı açıp evden çıkarken saati not ettiği ve döndüğünde bunların kayda alınmadığı zamanlar olduğunu söyledi. Eğer bunlar kayda geçmezse bir zorlama olmadığına nasıl inanabilirdi? Dükkan sahibine yanıt verdi. Pek fazla bir şey söylemedi Bayan Monrose, çünkü Colly ona fırsat vermedi. Adam Colly'in doğru şifreyi girmemiş olabileceğini söyleyince yaşlı Coleman bunun mümkün olmadığını söyledi. Klasik binbaşılarınızdan biri Geoff, dedi Price alçak sesle. Kuşkusuz, dedi Waters. Kutularda ne var Roger? Holde iki tane daha var, getireyim. Nedir onlar? Size Colly anlatsın, ben anladığımdan emin değilim. Roger hızla kemerden geçerken birden elinde iki kutuyu da beliren Oliver Coleman'la çarpıştı. Orta boylu bir adam olan Coleman, üstündeki takım elbiseye rağmen geniş göğsü, kalın ensesi, geniş omuzları ve dik duruşuyla asker geçmişini belli ediyordu. Yüzü kırışıktı ve kır saçlarının arasında yer yer asıl rengi olan kızıllıklar vardı. Daha iri olan genç Roger Brewster ona çarpınca geriye sıçradı.
''Özür dilerim delikanlı'' dedi Coleman çocuğa bakarak. ''İyi günler Sir Geoffrey'' diye devam etti Yorkshire aksanıyla. ''Dışarıda gri bir araç görünce sizden birinin olduğunu anladım.''
''Anlamaman gerekirdi, üstünde işaret yok.''
''O zaman iki yanına işaret koymanızı öneririm. O gri arabalar göze çarpıyor, kendinizi açık etseniz de olur.''
''Bunu aklımda tutacağım, sana yeni arkadaşlarımızı tanıştırayım başçavuş.'' Birleşik Devletler Ordusu'ndan Yarbay Monrose ve CIA özel ajanı Price.
Evet çocuklar, sizden söz etmişti, dedi Coleman önce Leslie'ye yaklaşırken.
Başçavuş, Monrose kanepeden öne doğru eğilerek elini uzattı.
Yıllar önce olsaydı selam çakardım Yarbay.
El sıkıştılar.
Memnun oldum bayan. Çocuklar sizi, ikinizi de çok beğeniyor.
Coleman dönüp kameranda el sıkıştı. Sizinle tanışmak benim için bir onur özel ajan.
Adım Price ve özel değilim. Bizde özel ajanlar yoktur başçavuş. Ama bunu Sir Geoffrey'in aklına sokamıyorum.
Ben de Colly Bay Price. Herkes Colly der.
Colly, Roger şu kutulardaki eşyaların ne olduğunu senin anlatacağını söyledi. Lütfen anlatsana.
Hevesle bayım. Giriş çıkışlarımın kayıtlarını tutmaya başlayalı.
Evet eski dostum, genç dostumuz bütün bunları anlattı. Not defterin filan, neler yapıyorsunuz?
1,5 hafta önce bir şeylerden kuşkulandım. Bir sabah arabayla kente gittim özel bir iş için. Akşamüstü döndüğümde ön basamaklardaki saksı çiçeklerinin bozulmuş, birçok yeni tomurcuğun kopmuş olduğunu gördüm. Bir şey çarpmış gibiydi. Üzerinde fazla düşünmedim. Postacılar ve mal dağıtan insanlar sık sık büyük paketler taşıyorlar.
Ama kayıt tutmaya başlayacak kadar üzerinde düşünmüşsün değil mi, diye sordu Price eski askeri inceleyerek.
Doğru efendim, eve giriş çıkışlarımın tam saatlerini yazmaya başladım. Bazen yalnızca birkaç dakika bakkala gidip dönmek gibi şeyler için ayrılıyordum. Bazen de köşede durup bir saat kadar bir şey olacak mı diye bekliyordum.
Ama hiç olmadı, dedi Cameron.
Hayır efendim, yalnız bu bana bir fikir verdi. Aslında evvelsi gün aklıma geldi. Çarşamba günü buradaki bir telefonu kaldırdım ve numaraları çeviriyormuş gibi yaparken yüksek sesle öksürdüm.
Sonra öğleyin Regent's Park'ta bir adamla buluşacağımı söyledim ve şifre olarak yorumlanabilecek saçma bir şeyler ekleyip telefonu kapadım.
Kavgada telsizler ortaya çıktığından beri yapılan en eski numara dedi Price. Düşmanın senin dış frekansına ayarlanmış olduğu ihtimaline dayanır.
Doğru efendim.
Senaryonu tamamlamama izin ver. Peşine takılan bir arabayla Regent's Park'a gittin ve seni kimin izlediğini görünceye kadar patikalarda dolaştın.
Evet, haklısınız bayım.
O anda MI5'in arama ekibinden 3 adam ekipmanlarıyla birlikte merdivenden iniyorlardı. Lider Ian hole vardığından not tahtasına bakarak konuştu.
Tavan arasında 2 tane daha bulduk Sir Geoffrey.
Collie bak diye bağırdı Roger Brewster.
Neye delikanlı?
Getirdikleri ekipmana, Strand'daki dükkandan aldığımız şeye benziyor.
Evet, Roger, MI5 bizden geri değil. Burada bizden öndeler.
Ne demek istiyorsun Coleman?
Dinleme cihazları Sir Geoffrey. Evin her yanında alıcılar olmalı. Bunu kanıtladım.
Sen kanıtladın, biz de bulduk dedi Waters alçak ve kuşku dolu bir sesle.
Olağanüstü zamanlama öyle değil mi?
Ne dediğinizi anladığımdan emin değilim efendim.
Evine bir bakmamız gerektiğine inanıyorum Coleman.
Ne için? Yeni ekipman birkaç günden önce monte edilmez.
Biz var olan ekipmanı merak ediyoruz.
Efendim?
Açık konuşacağım dostum. Bugün öğleden sonra çok akıllıca bir iş görmüş olabilirsin. Ama alıcı izlemede en yeni teknolojiden haberin olduğunu sanmıyorum.
Neden söz ettiğinizi hiç anlamıyorum dedi Coleman. Yüzü öfkeden kızarmaya başlamıştı.
Bu evdeki cihazları dinleme merkezinin Lowndes sokağında olduğu tespit edildi. Senin evin de Lowndes sokağında. Daha fazla bir şey söylememe gerek var mı?
Eğer ima ettiğinizi sandığım şeyi söylüyorsanız sizin unvanınıza ve rütbenize lanetler olsun. Boynunuzu koparacağım.
Bunu tavsiye etmem dedi Waters. MI5 birliği hep birlikte öne doğru çıkarken. Çok ayıp dostum. Kötü bir üslup.
Seninkinden çok daha iyi. Seni domuz. Albay Daniel Brewster hizmet verdiğim en has komutandı. Aynı zamanda hayatımda kazandığım en büyük dosttu. Teröristlerin beni ölmem için bıraktıkları Muskat dağlarında hayatımı kurtarmasaydı böyle bir dostluğu asla bilemeyecektim. Öldüğü zaman bu dünyadan ayrılıncaya kadar ailesine hizmet edeceğime kendime söz verdim. Bana pislik atmaya nasıl cesaret edersin?
Kusursuz aktörlüğün canımı sıkmaya başlıyor Coleman.
Senin imaların da benim kanımı beynime sıçratıyor. Sir Domuz Salyası.
Sakin olun ikiniz de diye emretti Price. Bu işi çabucak halledebiliriz.
Başçavuş, Sir Geoffrey'in evini kontrol etmesine bir itirazın var mı?
Hayır, tabii yok. Biraz kibarca sorsaydı bunu daha önce söylerdim.
En son ne zaman evdeydin diye sordu biraz yatışmış olan Waters.
Bakalım diye yanıt verdi Coleman. Çocuklar eve dün gece geç saatte geldiklerinde ben yukarıda kalıyordum. Demek evimdeki postaya 3 ya da 4 gün önce bakmış olmalıyım. Alarm kayıtları doğruysa bunu gösterecektir.
İşte bak halledildi dedi Cameron MI5 şefine dönerek. Giriş şifresini alıp ekibini oraya gönder Geoff.
Aceleci davranmış olabilirim Collie, yaşlı dostum, ama delil çok sağlam görünüyordu biliyorsun.
Evet, Lowndes oldukça büyük bir sokak. Ayrıca ben de acele ettim. Üstlerime karşı daha disiplinli olmaya çalışacağım. Özür dilerim.
Bunu düşünme ahbap. Ben de aynı şeyi yapardım. Hey Collie dedi Roger Brewster araya girerek. Sir Geoffrey'den hoşlanıyorum ama o senin üstün değil. İkiniz de sivilsiniz.
Doğru dedi Angela.
İyice cezalandırıldım dedi Waters gözlerinde yumuşak bir pırıltıyla. İlk kez olmuyor. Ancak dinleme cihazlarını bulmamız dışında başladığımız yere döndük.
Ben olsam öyle demezdim bayım diye karşı çıktı Coleman. Sözlerimi bitirmeye fırsat bulamadım.
Regent's Park'ta beni izleyen adamlardan birini tanıdım. Alarm şirketinde çalışan bir tamirci ve adı sanıyorum Wally ya da Waldo gibi bir şey.
Haydi Geoff diye bağırdı Price. Ekibini gönder, adamı bul ve şu işi ortaya çıkar.
22. ayrımın sonu. Sayfa 245.